Sihirli İğne. Yüzyıllar önce ülkelerden birinde arkadaşlarının süt beyaz adını verdikleri bir çocuk vardı. Bu çocuk iyi kalpliydi, sevecendi, herkesle dosttu. Arkadaşları onu çok severlerdi. Süt beyazın en büyük tutkusu gezip dolaşmaktı. Dünyayı dolaşıp ülkeleri bir bir görmek, tanımak istiyordu. Ünlü gezginlerin serüvenleri üzerine pek çok kitap okumuştu. Bu tutkusu gün geçtikçe arttı. Okuduğu kitaplarda başka gezegenlerden de söz ediliyordu. Geceleri gökyüzüne baktığında kendisine göz kırpan yıldızlarda da yaşam olabileceğini düşünüyordu. Elinde olsa tüm evreni dolaşırdı. Başka gezegenlerde de yaşam olup olmadığını öğrenirdi. Süt beyaz tüm evreni değil ama hiç değilse köyünün, kasabasının dışındaki dünyayı tanımak amacıyla bir gün anne babasından izin aldı. Tek başına geziye çıkmaya karar verdi. Oğullarının bu isteği anne ve babasını hiç de şaşırtmamıştı. Süt beyaz akıllı bir çocuktu. Onun kitaplarından öğrendiği her şeyi gözleriyle görmek istemesi çok doğaldı. Kısacası gerçek yaşamı tanımak istiyordu. Bir sabah süt beyaz annesinin babasının ellerini öperek evden ayrıldı. Süt beyaz çevresini gezip gördükçe dünyanın yalnızca kendi köyünden, kasabasından ibaret olmadığını öğrendi. Gördüğü kentlerin hiçbirisi ötekine benzemiyordu. Yeni yeni şeyler öğrendi. Sonunda öyle çok şey öğrendi ki gezisi ile ilgili anılarını yazmak için kasabasına, evine geri dönmeye karar verdi. Gördüklerini arkadaşlarına, ana ve babasına anlatmak için sabırsızlanıyordu. Onlara neler anlatacağını düşüne düşüne evinin bulunduğu sokağa geldi. Hem sokak hem de evi bıraktığı gibi değildi. Sanki her şey sihirli bir el tarafından başka biçime çevrilmişti. Kaç yıldır özlemini çektiği baba ocağının önüne gelince durdu, şaşkınlıkla baktı. Ev neredeyse yıkılacak duruma gelmişti. Kapılar, pencereler yerinden çıkmış, duvarların sıvaları dökülmüştü. Büyük bir hayal kırıklığı ile eve girdi. İçeride gördükleri dışarıdan gördüklerinden de kötü durumdaydı. Ev bomboştu. Ne eşya ne başka bir şey. Sanki burada hiç oturulmamıştı. Sokaklarda bomboştu. Ne bir kedi ne de bir başka hayvana rastladı. Büyük bir üzüntü içinde burada neler olup bittiğini öğrenmek için evden dışarı çıktı. O sırada yerde parlayan bir şeye gözüne ilişti. Eğilip baktı. Bu bir dikiş iğnesiydi. Bu iğneyi çok iyi tanıyordu. Onu çoğu zaman annesinin dikiş kutusundan alırdı. Evdeki eşyadan kala kala bir bu iğne kalmıştı demek. Annesinin anası olan bu iğneyi aldı, temizledi. Toz toprak içinde kalmış olan iğne pırıl pırıl oldu. Çevresine ışık saçmaya başladı. Çocuk çok şaşırdı. Hele iğne bir de konuşmaya başlayınca şaşkınlığı daha da arttı. Elindeki iğne. Süt beyaz, dedi. Görüyorum ki her şey seni çok şaşırttı. Şimdi şaşkınlığı bırak ve beni dinle. Ben senin dönüşünü beklemek için burada kaldım. Sana her konuda yardımcı olacağım. Şimdi beni yakana tak. Sakın yanından ayırma. Bundan sonra birlikte olacağız. Kaybetmemeye özen göstermelisin. Evet, iğne böyle söylüyordu. Elbette çok şaşırmıştı süt beyaz. Zaten kasabaya geldiğinden bu yana o kadar çok şeye şaşırmıştı ki iğnenin konuşmasını da doğal karşıladı. İğneyi yakasına taktı, evden uzaklaştı. Kasabada öylece amaçsız dolaştı durdu. Her yer sessizdi. Ortalıkta kimseler görünmüyordu. Sanki terk edilmiş bir kasabaydı. İğne, sana bundan böyle ben yol göstereceğim. Şimdi karnını doyurman için bir önerim var. Gördüğün gibi kasabada yemek yiyeceğin bir yer yok. Çünkü artık bu kasabada kimse yaşamıyor. Seninle ormana doğru gideceğiz. Orada çok güzel böğürtlenler var. Onlar da bir sürü açlığını giderebilirsin. Sonra oradaki bir pınardan su içersin. Bir ağacın gölgesinde de uzanır uyursun. Şimdilik bu kadarı senin için yeterli olur sanırım. İğne böyle söyledi ve süt beyaz onun önerilerini dinledi. Yedi, içti ve uyudu. Kalktıktan sonra yola koyuldu. İğne sürekli olarak ona yol gösteriyor, öğütler veriyordu. Böylece iğnenin yol göstermesi ve öğütleriyle süt beyaz epeyce yol aldı. Böyle avare dolaşmak ne zamana kadar sürecekti? Kendine bir iş bulmalı, para kazanmalıydı. İğne, ne düşündüğünü biliyorum dedi. Şu karşıdaki tepeyi görüyor musun? İşte onun ardında bir kent var. Şimdi doğruca oraya gideceğiz. Orada kendine uygun bir iş bulabilirsin sanıyorum. Böylece oraya yerleşir, mutlu bir yaşam sürersin. Süt beyaz, Önerini kabul ediyorum. Oraya gideceğim. Ama orada ben ne iş yapabilirim? Benim elimden hiçbir iş gelmez ki, dedi. Hiç düşünme, diye yanıt verdi yine. Önce bir kente varalım, kolayca iş bulacağını sanıyorum. Sen akıllı bir çocuksun. Her işi başarabilirsin. Uzun bir yürüyüşten sonra kente vardılar. Sütbeyaz sokaklarda akşama dek dolaştı durdu ama ona gel de sana iş verelim diyen olmadı. İyice umutsuzluğa düştüğü bir anda gözüne terziye çırak aranıyor diye bir ilan ilişti, sevindi. Hemen dükkana girdi ama girer girmez de pişman oldu. Çünkü o bugüne dek eline iğne almamıştı ki, hem de terzilik yapmak bir yetenek işiydi. Bu konuda deneyimi yoktu. Çocuğun düşüncelerini öğrenen iğne onu yüreklendirmek için. Kendine güvenmelisin, dedi. Hiç korkma, adamın yanına git ve ona çırak olmak istediğini söyle. Bu sözlerle yüreklenen çocuk dükkanın içeri girdi. Çırak olmak istediğini söyledi. Terzi çocuğa iyice baktı, onu kararlı ve kendine güvenli buldu. Bu onun hoşuna gitmişti. Hemen işe başlamasını söyledi. Böylece Sütbeyaz hiçbir deneyimi olmadığı halde o günden itibaren terzi çırağı oldu. Usta yeni çırağı denemek için önüne biçilmiş bir kumaş verdi. Bunu dik. Yalnız dikkat et, kumaşa bir zarar vermeyesin, dedi. Çocuk da kumaşı aldı, bir sandalyeye oturdu. İpliği iğneye geçirmesini bile bilmiyordu. Şaşılacak şey, yakasından çıkardığı iğne iplik geçivermişti bile. Sanki iğne canlanmış gibi kumaşı dikmeye başladı. Bir yandan da fısıltılı bir ses çocuğa. Beni iki parmağını sıkıca tut. Kendini dikiyormuşsun gibi yap, diye seslendi. İğnenin dediği gibi sözüm onu dikiş dikiyormuş gibi kumaşın üzerine eğildi. Kısa bir süre sonra da dikiş bitti. Usta dikişi çok beğendi. Doğrusu bundan iyisi olmazdı. Bu yaşlı bir çocuğun böylesine hızlı ve güzel dikiş dikmesi usta için büyük bir kazanç sayılırdı. Seni kutluyorum delikanlı, dedi. Bundan sonra çırak gibi değil, usta gibi göreceğim seni. Hem artık bizimle yaşamanı istiyorum. Nasıl olsa senin bir evin yok. Bizim oğlumuz olursun. Terzi Sütbeyaz'a evlerinde bir oda verdi. Evde terzi, karısı ve genç kızıyla birlikte yaşamaya başladılar. Bundan sonra Sütbeyaz için mutlu bir yaşam başladı. Ne var ki bu mutluluk çok uzun sürmedi. Sütbeyaz'ın başarısının göğsündeki iğneye borçlu olduğunu öğrenen biri vardı. Bu da terzinin kızıydı. Sütbeyaz'ı her gün dikkatle izliyordu. O şahane dikişlerin sırrının iğne olduğunu saptamıştı. Çünkü Sütbeyaz'ın yakasındaki iğneden başka bir iğneyle dikiş dikemediğini görmüştü. Bu işin sırrını öğreneceğim, diye düşündü. Bir gece çırak uyurken onun odasına girdi. Ceketine takılı olan iğneyi gizlice aldı, yerine aynı ona benzeyen başka bir iğne koydu. Yine sessizce odadan çıktı. Zavallı çırağın olup bitenlerden haberi yoktu. Ertesi sabah eline iğneyi aldı, dikişe başladı. İğne eskisi gibi dikiş dikemiyordu. İğne kumaşa güçlükle batıyor, dikiş bir türlü bitmek bilmiyordu. Çocuk buna çok üzüldü. Durumu ustaya belli etmeden dikişi bitirmeye çabalıyordu. Mutlaka iğneyi birinin değiştirmiş olabileceğini düşündü. O sırada kendisine alaycı gözlerle bakan kızı görünce durumu anladı. İğneyi terzinin kızı çalmıştı. Kız da babasına dikiş işlerine yardım ederdi. O gün sihirli iğneyi eline geçirince babasına hünerini göstermek için o da dikiş dikmeye oturdu. Ama iğne kumaşa batmakta bile nazlanıyordu. Hiç de öyle istekli davranmıyordu. İkide bir de kızın eline batıyor, onun ay diye bağırmasına neden oluyordu. Bu iğne batmaları ve kızın ay diye bağırmaları sürünce onu izleyen çırak hemen yerinden kalktı, kıza yaklaştı. Ona, ''Neden ay diye bağırıyorsunuz, bir şey mi oldu?'' diye sordu. Bu sırada beklenmedik bir şey oldu. İğne kumaşın üzerindeki bir düğmeye batınca kırılıverdi. Kız ikiye ayrılan iğneyi kızgınlıkta yere attı. ''Beceriksiz iğne, senden kurtulduğum için memnunum.'' diye bağırdı. Terzinin çırağı ile kızı yan yana böyle dururlarken içeri terzi girdi. Onların iş yapmayıp dalga geçtiklerini sandı. İkisini de hazırladı. Çırağa öbür odaya geçmesini söyledi. Git dikişini orada tamamla, dedi. Çırak çok utanmıştı. Ne kabahati vardı ki? O yalnızca kızın yanına ona yardım etmek için gitmişti. Ustası da bunu yanlış yorumlamıştı. Çırak çaresiz boynunu büktü. Dikişin geri kalanını tamamlamak için yerdeki ikiye ayrılmış iğneyi de aldı, öbür odaya geçti. İğneyi cebine attı. Ne olursa olsun ondan ayrılmak istemiyordu. Dikişe başlarken bir ses duydu. Süt beyaz, süt beyaz. Çocuk bu sesi hemen tanıdı, elini cebine attı. Onu dışarı çıkardı, iğne sapasağlam bir bütün olarak parmaklarının arasında duruyordu. Çırak buna çok sevindi. Tekrar işe koyuldu. Eskisinden daha çabuk ve daha güzel dikişler dikti. Akşam olup da işi teslim ettiği zaman ustası onu övdü. Onun saçlarını okşadı, sırtını sıvazladı. "Çalışmandan çok memnunum," dedi. "Bundan sonra da uzun süre seninle birlikte çalışacağız." Sütbeyaz artık gelecekten umutluydu. İğnesi de yanındayken korkusu yoktu. Gece yatağına yatan çırak çok önemli bir şeyin farkına vardı. İğne de onun bu düşüncesini doğruluyordu. O gece iğne ile uzun uzun konuştular. Çocuk ona kızın elindeyken neden öyle davrandığını sordu. İğne, çünkü terzinin kızı hem yeteneksiz hem de kötü yürekli. Sen iyi yürekli bir çocuksun. Ayrıca beceriklisin de. Ben ancak böyle kimselere hizmet ederim. Bu doğruydu. Gerçekten kız yüzünün güzelliğine karşın kötü yürekliydi. Herkesin başarısını kıskanıyordu. Kimseye iyilik yapmak istemiyordu. Süt beyaz, iğnenin sözlerinin doğru olduğuna inandı. Süt beyaz, kendisine kötülük yapanları cezalandırmak istemezdi. Yine de kızı bağışlayabilirdi. Haklısın dedi. Dediğin gibi o kötü kalpli olabilir. Acaba bu kıza doğrunun ne olduğunu göstersem, insanları sevmeyi öğretsem bana yardım eder misin diye sordu. İğne, bundan kuşkun olmasın dedi. Benim de senden bir isteğim var. Sen de dikkatli çalışmalısın. Dikiş dikmeyi öğrenmelisin. Her zaman ben sana yardım edemem. Günden güne yaşlanıyorum. Bir süre sonra iş göremez duruma geleceğim. O zaman iş başına düşecek. Bunu unutmamanı istiyorum. Bundan sonrası güç olmadı. Süt beyaz var gücüyle çalıştı. Dikiş dikmesini öğrendi. Bir yandan da terzinin kızıyla ilgilendi. Ona dostluk elini uzattı. İnsanları ve hayvanları sevmeyi öğretti. Kızın erdemlerini ortaya çıkardı. Kız da onun öğütlerini dinledi. Kısa süre içinde davranışlarında büyük bir değişim gösterdi. Terzi ve karısı kızlarındaki bu değişimin bilincindeydiler. Bunun çırağın etkisiyle olduğunu biliyorlardı. Çırağı giderek daha çok sevdiler. Terzi bir gün yaşlanacağını düşünüyordu. Şimdiden işini ve dükkanını bırakacak birini bulmuştu bile. Bir gün terzi süt beyazı yanına çağırdı. Onun kızıyla evlenip evlenmeyeceğini sordu. Ben artık işten çekinmek istiyorum. Kızımla evlenirsen ikiniz bu işi sürdürürsünüz. Onun için de kızımla evlenmeni istiyorum. Karım da bunu istiyor, dedi. İki genç belki de böyle bir öneriyi bekliyorlardı. İkisi de çok sevindiler. Yaşlanan yalnızca terzi değildi kuşkusuz. İğne de yaşlanmıştı artık. Çocuklar, dedi. Size son kez yardım edeceğim. Bu da kızımın gelinliğini dikmek olacak. Ondan sonra kendi emeğinizle, kendi becerinizle iş göreceksiniz. İki genç evlenip mutlu bir yuva kurdular. Sihirli iğneyi de odalarının en baş köşesinde bir yastığa sapladılar. Yıllar geçti, çocukları oldu. Onlara iğnenin öyküsünü anlattılar. Kadife yastığa saplı duran iğnenin öyküsü kuşaktan kuşağa anlatıldı. İğnenin sihri süt beyazı iyi bir terzi yapmıştı. O bu sihirli iğneden çok yardımlar, çok iyilikler görmüştü. Ama aslında onun istediği tek şey dünyayı, tüm evreni gezmek, görmekti. Kim bilir, iğneye bu isteğini söylese bu da gerçek olabilir miydi?